Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
1980'li yıllarda Türkiye'de sosyal sınıflar ve bölüşüm. Profesör Doktor Korkut Boradav. Gerçek Yayınevi, 1. baskı 1991. Altı Nokta Kriz Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Serpil Somel. Korkut Boradav 1935'te doğdu. 1959'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1960 sonunda Siyasal Bilgiler Fakültesine maliye asistanı olarak girdi. 1964'te aynı fakültede iktisat doktorasını tamamladı. 1964-1966'da Cambridge Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. 1972'de doçent oldu. 1974'te Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde danışmanlık yaptı. 1980'de Ankara Üniversitesi Senatosunca profesörlüğe yükseltildi. 1983'te Ankara Sık Yönetim Komutanlığınca 1402 sayılı yasaya göre üniversitedeki görevine son verildi. 1984-1986'da Zimbabwe Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1989'da Danıştay kararıyla üniversiteye döndü. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesidir. Gerçek Yayınevi daha önce 100 Soruda Genel Dağılımı 1. baskı 1969, 100 Soruda Türkiye'de Devletçilik 1974, Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, 1. baskı 1988 adlı eserlerini yayımladığı değerli bilim adamı Korkut Boratav'ın Türkiye'de sosyal sınıflar konusunda yapılmış ilk bilimsel araştırma olan 1980'li yıllarda Türkiye'de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm adlı yeni eserini yayımlamanın mutluluğu içindedir. Önsöz. Türkiye toplumunun 1980'li yıllarını incelemede iktisat politikaları herhalde belli bir öncelik taşıyacaktır. Bunların ekseninde de bölüşüm politikaları yatıyor. 24 Ocak, 12 Eylül ve ANAP dönemeçlerinin bölüşüm politikalarının çok belirgin bir süreklilik taşıdığını ve bu sürekliliğin esas olarak bunlara amaç ve sonuçlar bakımından damgasını vuran sınıf perspektifi olduğunu söylemek mümkün. Bu farklı alternatif yaklaşımlar içinden sınıflar arası bölüşüm ilişkilerinin incelenmesine öncelik getiriyor. Böyle bir inceleme bölüşüm dinamiklerini ve sınıf oluşumlarını birlikte içerir. Bunun da tutarlı bir kavram çerçevesine oturması gerekiyor. Bölüşüm ilişkilerinin analitik çatısını oluşturan böyle bir çerçeve, tutarlı, işe yarar ve anlamlı bir sınıf anatomisine dayanmak zorunda. Bu da şüphesiz toplumsal sınıflar, sosyoekonomik gruplar ve ara tabakalara ilişkin ana kavramların berrak bir biçimde tanımlanmasını gerektiriyor. Tüm bu analitik ve empirik aşamaların temelde aynı olan bir kuramsal yaklaşımla bütünleştirilmesinde de büyük yarar vardır. Bu kitapta bunları yapmaya çalıştım. Daha farklı bir ifadeyle bu çalışma, 1980'li yıllarda Türkiye toplumunun geçirdiği sancılı dönüşümleri, sınıf çözümlemelerine yönelerek ve bölüşüm karşıtlıklarını inceleyerek kavrama çabasıdır. Birinci bölümde bir sınıf analizinin kavramsal çerçevesi çiziliyor. İkinci bölümde bu çerçeveden hareket edilerek ve bunu bölüşüm dinamiklerini kavrayacak ögelerle geliştirerek 1977-1989 yıllarının bölüşüm ilişkileri inceleniyor. Üçüncü ve dördüncü bölümler Türkiye'de sınıf anatomileri ve 1980'li yılların sınıf oluşumları ile ilgili. Bunu üçüncü bölümde burjuvazi, dördüncü bölümde ise işçi ve köylü sınıflar için yapıyorum. Her iki bölümde sınıf oluşumlarının ideolojik ve politik boyutlarına da el atılıyor. sınıfların konumları farklı olduğu ve bu nedenle kullanılan ampirik malzeme arasında da önemli farklar olduğu için 3. ve 4. bölümlerin yapısı arasında simetri yoktur. Kitabın ilk 3 bölümü daha önce yayımlanmış çalışmalarımın geliştirilmiş biçimlerinden oluyor. 1. bölüm gelecekin 3. 2. bölüm ise aynı derginin ilk sayılarındaki makalelerimden türetildi. 2. bölüm Türkçesi Sadun Arena Armağan'da, İngilizcesi ise Tosun Arıcanlı ve Danny Roderick tarafından yayından hazırlanan Political Economy of Turkey, Macmillan 1990'da yayımlanmış bir makalenin geliştirmesinden oluştu. Son bölümün ampirik malzemesi Galip Yalman'la birlikte yürüttüğümüz ve yayımlanmamış bir araştırmaya dayanıyor. Ancak bu kitap bir makaleler derlemesi değildir. Ana sorunsal izlenen kavramsal çerçeve ve kuramsal yaklaşım bölümler arasında bütünlük ve süreklilik sağlamaktadır. Bu çalışmaların bir bölümünü güç koşullar altında ve Karım Çiğdem'in her zamanki fedakarlığı ve desteğiyle gerçekleştirdim. Ancak bu kitabı bundan uzun bir zaman önce beni toplumsal bilimlere yönlendirmiş olan annem Hayrünnisa Boratav ve babam Pertev Naimi Boratav'a oldukça gecikmeli olarak ve aflarına sığınarak armağan ediyorum. Korkut Boratav, Ankara, 17 Şubat 1991. 1. Bölüm Toplumsal Sınıflar Üzerine. 1. Bir sınıf anatomisinin temel çerçevesi. Bu çalışma, Türkiye kapitalizminin kriz ve yeniden yapılanma yılları olarak tanımlanabilecek 1977-1990 dönemini sınıf dinamikleri açısından, yani bölüşüm ilişkilerinde toplumsal sınıfların mutlak ve göreli durumlarında meydana gelen değişmeleri, devlet sınıf ilişkilerinde gözlenen dönüşümleri ve yer yer bu dönüşümlerin politik ve ideolojik yansımalarını inceliyor. Farklı bir ifadeyle yakın geçmişin çeşitli boyutlarıyla sınıf oluşumlarını ele almayı hedefliyoruz. Bu türden bir araştırma gündemi, hikayesi anlatılacak sınıfların anatomisini yapmaya imkan veren bir kavram çerçevesine dayanmak zorundadır. Nasıl ki doğum, ergenlik, olgunluk, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve sağlık hallerindeki insan vücudunu incelemenin ilk koşulu insan anatomisini kavramaktır. Aynı şekilde toplumsal sınıfların dinamiklerini, oluşumunu incelemeye kalkışmak için tutarlı ve berrak bir sınıf anatomisine sahip olmak gerekecektir. Bu tür bir anatomik incelemeye imkan veren kavram çerçevesi ampirik olarak inşa edilemez. Belli bir kuramsal hareket noktasına gerek duyacaktır. Toplumsal sınıf çözümlemelerinde esas olarak iki farklı toplumsal yaklaşımın kullanıldığını söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi özellikle Amerikan toplumsal bilim geleneğince izlenir. Buna göre toplumsal sınıflar esas olarak farklılaşma ile tanımlanır. Çoğu zaman bu farklılaşma belli bir sıralamayı, hiyerarşiyi de içerebilir. Gelir veya servet düzeyi, statü farklılıkları, siyasi iktidara yakınlık, uzaklık durumu bu anlayışa göre tanımlanan sınıf veya tabakaların yerlerini belirler. Bu yaklaşımı en iyi yansıtan şema, bir kişisel gelir dağılımı tablosunun en düşük gelirliden en yükseğe göre sıralanması sonunda oluşan %20'lik gelir gruplarıdır. Bu grupların her birinin içinde çok farklı toplumsal ve iktisadi özellikler taşıyan bireyler yer alır. Ancak her grup gelir düzeyi itibariyle kesin bir biçimde tanımlanabilmiştir ve grupların tümü nicel analize imkan verecek bir yapıda sunulabilmektedir. Bu çerçeve içinde bölüşüm ilişkileri bakımından sınıf farklılıkları bir eşitsizlik sorunu biçiminde ifade edilir. Aynı yaklaşımın bir başka örneği, genellikle içeriği belirlenmeden ve nedense genellikle çoğul olarak kullanılan orta sınıflar ifadesiyle ortaya çıkar. Bu grubun kol emekçilerinden ayrıldığı anlaşılır. Ancak bunların dışında kalan tüm kategorileri kapsayacak bir gevşeklikte kullanılan bu orta sınıfların üstünde kimin olduğu kural olarak belli değildir. Bu örneklerle gözlenen farklılaşma yaklaşımı bizce tutarlı ve anlamlı bir sınıf kavramına dayanmamaktadır. Toplumsal çözümlemelere aydınlık getirecek özellikler taşımamaktadır ve bu nedenle bu çalışmada ona itibar edilmeyecektir. Toplumsal sınıf çözümlemelerinde izlenen ikinci ve bizce en elverişli yaklaşımı tarihsel maddecilikte bulmaktayız. Maddeci tarih görüşünün temel bir önermesine göre belli bir sınıf yapısı belirli üretim ilişkilerinden türer ve dolayısıyla bu ilişkilere tekabül eder. Sınıflı toplumlardaki çeşitli üretim ilişkileri ise dolaysız üreticiler tarafından yaratılan artı ürüne el koymanın farklı mekanizmaları ile tanımlanır ve birbirinden ayrılır. Artığa el koymanın bu ilk gerdesi temel, birincil bölüşüm ilişkilerini oluşturur. Sınıf farklılıkları bu bağlamda eşitsizlik değil, sömürü sorunsalı içinde ortaya çıkar. Bu formülasyonu bir kez kabul ettikten sonra toplumsal sınıfların burjuva toplumsal biliminin aksine sadece bir sıralama işlemiyle belirlenemeyeceğini, tek başlarına ve birbirlerinden bağımsız olarak tanımlanamayacağını da kabul etmemiz gerekir. Artığa el koymanın her belirli biçimi ve mekanizması belirli bir toplumsal sınıflar ikiliği, dualitesi yaratır. Bu diyalektik bir dualitedir ve bunun içinde her sınıf bir diğerine hem bağımlıdır hem de onunla karşıtlık ilişkisi içindedir. Farklı bir ifadeyle her sınıf artı ürünü el koymanın her belirli ve iyi tanımlanmış biçimi içinde kendi diyalektik karşıtına bağlı olarak tanımlanabilir. Herkesin bildiği kapitalist, feodal ve köleci biçimler içinde işçi sınıfını burjuvaziden, serfi senyörden, köleyi efendiden bağımsız olarak tanımlamak mümkün değildir. Kuramsal ve tarihsel olarak bunların dışında çeşitlemeler de söz konusudur. Yarı feodal, Asyatik üretim biçimleri ve küçük meta üretimi içinde de her biçimin kendine özgü sınıf dualiteleri doğacaktır. Bunlara Türkiye bağlamında ileride değineceğiz. Toplumsal grup ve tabakaları belirlemeye ve bunlarla toplumsal sınıflar arasındaki ayrım çizgisini çizmeye gelince, bunu ancak artığı yeniden paylaşım süreçlerini çözümleyerek yapabiliriz. Her toplumsal kuruluşta temel bölüşüm ilişkileri içinde el konan artık, piyasa içi ve piyasa dışı mekanizmalarla yeniden paylaştırılır veya aktarılır. Bu yeniden paylaştırma aktarma süreçlerini ikincil bölüşüm ilişkileri diyebiliriz. İkincil bölüşüm ilişkilerine birbirinden ayırt edilebilen düzenli biçimler içinde katılanlar belirli toplumsal grup ve tabakaları oluştururlar. Farklı bir ifadeyle toplumsal grup ve tabakaların tanımlanması ve teşhisi toplumsal sınıflardan farklı olarak ikincil bölüşüm ilişkilerine bağlı olarak mümkün olabilir. Bu çerçeve içinde iki ana kategori söz konusudur. Ekonomiye egemen olan sınıfların alt gruplarını ara tabakalardan ayırt etmek gerekir. Kapitalist bir ekonomide birinci kategori sanayi, mali, ticari, sermaye ve rantiyeler arasında artı değerin paylaşılması biçiminde ortaya çıkar. İkinci kategoriye giren ara tabakaların başlıcaları ise bürokrasi, serbest meslek sahipleri ve Türkiye gibi bir az gelişmiş toplumda daha fazla önem taşıyan marjinal gruplardır. Ve bunlar varlıklarını piyasa mekanizması veya devlet aracılığıyla gerçekleşen artık aktarımlarıyla sürdürürler. Marksist yazın içinde oldukça gevşek bir biçimde kullanılan küçük burjuvazi terimi ile genellikle bu ara tabakaların tümü veya bir kısmı kastedilir. Görüldüğü gibi toplumsal sınıfların aksine toplumsal grup ve tabakaların belirlenmesinde yukarıda sözü edilen diyalektik dualitenin varlığından söz etmek yararsızdır. Zira bu durumda artığı yaratan ve artığa el koyan iki sınıfın dolaysız karşıtlığı söz konusu değildir. Toplumsal sınıflarla ilgili burada çizilen kavram çerçevesi sınıfların nesnel olarak varlıkları ile yani kendiliğinden sınıflar ile ilgilidir. Sözü geçen sınıf ve tabakaların bilinç düzeylerini, ideolojilerini, toplumsal ve siyasal hayattaki etkinliklerini nesnel varlıkları ile yani sınıf anatomileri içinde saptayamayız. Bunun için farklı bir düzlemde çözümleme gerekir. Kendisi için sınıf kavramı bu ikinci düzleme aittir. Bu ayrımın günümüz dünyasında ve Türkiye'deki bazı tartışmalar açısından da önemi vardır. İkinci düzlemde sınıfların rolünü gözleyemeyenler, sınıfların nesnel varlıklarını ve sınıf çözümlemesinin geçerliğini de yatsıma eğilimine kapılırlar. Bu sınıfların rolleri ile sınıfların nesnel varlığı arasındaki ayrımın görünmemesinden kaynaklanan bir karışıklıktır. 2. Türkiye toplumunun sınıf dökümü ve bürokrasi. Toplumsal sınıf, grup, tabak ayrımları ile ilgili bu önermeler 20. yüzyıl Türkiye toplumunun çözümlenmesinde çeşitli açılardan önem taşıyor. Burada bu türden bir çerçeve yokluğunun toplumsal sınıf anlayışında yol açtığı karışıklıklardan sadece birisini tartışacağım. Bu karışıklık Cumhuriyet dönemi bürokrasisinin bir toplumsal sınıf olup olmadığı sorusu etrafında düğümleniyor. Soruya olumlu yanıt verenler yukarıda önerilen sınıfsal çözümleme çerçevesiyle çelişen bir okul oluşturuyorlar. Çağdaş bürokrasiyi toplumsal bir sınıf olarak görenlerin ana dayanakları, bu bürokrasinin tarihsel kökenlerine yani Osmanlı toplumunun devlet sınıfına uzanarak inşa edilir. Bilindiği gibi her zaman bu terim kullanılmasa dahi, devlet sınıfı Asya tipi bir üretim biçimi içinde köylülerin ürettiği artığa vergi, haraç biçiminde el koyan ve varlığını bu konumuna borçlanan sınıf olarak anlaşılır. Osmanlı düzenini Asya tipi bir üretim biçimi olarak kabul edenler, bu sınıfı imparatorluğun temel sınıflarından biri olarak görürler. Bu anlamda bir devlet sınıfının soyut olarak yukarıda önerdiğimiz kavram çerçevesi ve sınıf tanımı ile tamamen tutarlı olduğunu vurgulayalım. Zira burada belirtilen üretim ilişkisi içinde vergileme, aşar türü bir mekanizma ile gerçekleşen artığa el koyma, bu mekanizmaya özgü ve belirli bir toplumsal sınıflar dualitesi yaratır. Bir yanda artığa el koyan devlet sınıfı, öte yanda ise bu biçimin dolaysız üreticileri, yani vergi ödeyen köylülük. Böyle bir sınıflaşma yapısının kuramsal tutarlılığı tartışılmayacak derecede açıktır. Ancak Osmanlı toplumunun tarihsel gerçekliğinin bu yapıya tekabül edip etmediği sorusuna gelince, şu ana kadar bu tartışmanın sonuçsuz kaldığını söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu konuyu tartışan rakip akımlar, yani Asyatik ve Feodalite tezlerine angaje olan okullar, aynı tarih malzemesini kullanarak tamamen zıt sonuçlara ulaşa gelmişlerdir. Kanımca burada belli bir modele bağlılığın adeta bir iman konusu haline geldiği, ampirik malzeme ve tarihsel olguların model inşasına bağımlı kılındığı tipik bir durum söz konusudur. Bizim asıl tartışacağımız güçlükler Osmanlı toplumundaki devlet sınıfının varlığı ile ilgili değil. Klasik Osmanlı döneminde böyle bir sınıfın varlığını kabul etsek dahi Cumhuriyet bürokrasisini bu sınıfın dolaysız uzantısı olarak görmek ve çağdaş Türkiye bürokrasisini böylece bir toplumsal sınıf olarak ele almak Osmanlı dönemi için söz konusu olmayan daha temel bazı güçlükler doğuracaktır. 20. yüzyıl bürokrasisinin modernleşmiş bir devlet yapısı içinde yine modernleşen bir kamu maliyesi sayesinde varlığını sürdüren maaşlı bir grup olduğu hususunda herhangi bir fikir ayrılığı olmasa gerektir. Kamu maliyesinin tarım kesim üzerindeki bağımlılığı giderek azaldıkça, bürokrasiyi temel bölüşüm ilişkileri içinde köylülükten elde ettiği artıkla tanımlanan ve var olan bir toplumsal sınıf olarak ele almanın gerekçeleri iyice ortadan kalkar. Bürokrasi ile köylülük arasındaki dolaysız bölüşüm karşıtlığı, 1925'te aşarın kaldırılması ile tamamen son bulacaktır. Bu tarihten sonra köylülüğün devlet bütçesine katkısı, dolaylı vergi payları dışında hemen hemen sıfıra inecektir. Gelirlerini esas olarak böyle bir devlet bütçesi içinden elde eden bir bürokrasiyi daha önce sunduğumuz kavram çerçevesiyle tutarlı olacaksak bir ara tabaka saymanın dışında herhangi bir yorum bu nedenle mümkün değildir. Herhangi bir toplumsal sınıfla dolaysız bölüşüm karşıtlıkları içinde olmayan bu bürokrasinin üst mevkilerinde yer alan kişiler ile egemen sınıflar arasında bazı özel ve sistematik ilişkilerin oluşması ve bu ilişkiler içinde toplumsal artığın bir bölümünün bürokrasinin bu seçkin temsilcilerine akması Cumhuriyet tarihi boyunca hep ola gelmiştir. Ne var ki bunlar daha önce ortaya konan anlamda artığın yeniden paylaşımı mekanizmalarını oluştururlar ve bu yüzden bürokrasinin bir toplumsal sınıf olarak kabulünün gerekçesini oluşturamazlar. Keza Cumhuriyet döneminde oluşan Türk burjuvazisinin bir bölümünün kökenleri 1920'lerden bu yana devlet imkanlarından uygun biçimde yararlanmayı bilen üst düzey bürokrasisi içinde aranmalıdır. Ancak bu da bu yana tartıştığımız sınıf anatomilerini değil, sınıf oluşumlarını ilgilendiren bir husustur. Cumhuriyet tarihi içinde Türkiye toplumunun sınıf yapısını ve toplumsal tabakalaşmasını yansıtan basitleştirilmiş bir şema, bizce gözlenebilen üretim ilişkileri üzerine inşa edilmelidir. Bunlar kapitalist ve yarı feodal üretim ilişkileriyle basit meta üretimidir. Bu ilişkiler ağından ve sözünü ettiğimiz diyalektik dualiteler biçiminde türeyen toplumsal sınıflar ise işçi sınıfı ile burjuvazi, yarıcı ortakçı köylü ile toprak ağası ve piyasaya dönük küçük üretici köylü ile tüccar tefecidir. Bu temel sınıf yapısının dışında ancak ona bağımlı bir biçimde yer alan tabakalar ve gruplar ise esas olarak burjuvasinin 4 alt grubundan sınai, tarımsal sermaye, mali sermaye, ticari sermaye ve rantiyeler ve 3 ara tabakadan serbest meslek sahipleri, bürokrasi ve kentsel marjinaller oluşur. Bu alt gruplardan her birini kuramsal ve ampirik olarak tanımlamak çetin bir iştir ve her şeye rağmen dışta kalan kategoriler olabilecektir. Buna rağmen toplumsal sınıflaşma, tabakalaşma yapısının ana ögelerinin bu şemada içerildiğini söyleyebiliriz. 3. Toplumsal sınıflar ve devlet. Yöneten sınıf, bürokrasi. Sınıf anatomisinden sınıf dinamiklerine geçişin 3 boyutu vardır. Toplumsal sınıfların oluşum, evrim ve dönüşümü, sınıflar arası bölüşüm karşıtlıklarına bağlı ve zaman zaman bunun ötesine giden mücadeleler ve toplumsal sınıf, grup ve tabakalarla devlet arasındaki ilişkiler. Bunlar ilerideki bölümlerde Türkiye bağlamında geniş bir biçimde tartışılacak. Burada sadece sonuncu sorun üzerinde duracağız. Devlet-sınıf ilişkileri üzerinde bazı genel önermeleri tartıştıktan sonra bu sorunsalın 20. yüzyıl Türkiye'si için nasıl ele alınabileceğini gözden geçireceğiz. Bu bağlamda devlet-sınıf ilişkilerinin sadece toplumsal sınıfların siyasi iktidarı ele geçirmek üzere belirleyici bir mücadeleye giriştikleri istisnai dönemler, yani devrim ve karşı devrim anları için incelenmesi anlamına gelecek bir sınırlamanın uygun olmadığını vurgulamak yararlı olacaktır. Hangi sınıf yönetecektir sorusunun esas olarak çözülmüş olduğu normal durumlarda egemen blokun alt gruplar arasında devlete ilişkin güç dengeleri değişebilir.